Ayrım 16, sayfa 165. Homo habilis, becerikli insansı. Taş ve kemik aletler yapabildiği için bu isim verilmiştir. Homo türünün en eski temsilcisidir. Kalıntıları Kenya, Turkana Gölü kıyısında bulunmuştur. Geçmişi 2,4 milyon yıl öncesine kadar uzanır. Kendisinden sonra gelen homo türünden iki göz arası daha mesafeli ve alın çıkıntısı daha az belirgin oluşuyla ayrılır. Homo rudolfensis. Yukarıdakiyle aynı özelliklere sahiptir. Beyin, diş yapısı, üst bacak kemiği ve ayak daha gelişkindir. Homo gautengensis. Güney Afrika'da bir mağarada bulunmuştur. Diş yapısı kendinden öncekilerden daha gelişkindir. Boyu 91 santim, ağırlığı ise 50 kilo kadardır. Dik yürümesine rağmen korunmak için ağaçları da kullandığı sanılmaktadır. Homo ergaster. Afrika, Asya ve Avrupa'da bulunmuştur. Geçmişi 2 milyon yıl öncesine kadar gider. Bağımsız bir tür sayılıp sayılmaması konusunda tartışılmıştır. Homo erectus'un atası sayanlar da vardır. Bu ve bir sonraki türün dolaştığı her yerde çakmak taşından tasarlanmış el baltası olarak kullanılan iki tarafı keskin ve iki ucu taş aletler bulunmuştur. Aletlerin şekli tavus kuşunun kuyruğuna benzetilerek ilhamını oradan aldığı yorum yapılmıştır. Homo erectus, dik yürüdüğü için bu adı almıştır. Afrika, Asya ve Uzak Doğu'da bulunmuştur. İlk kez 2 milyon yıl önce Afrika'dan yayıldığı sanılmaktadır. 1891 yılında Endonezya'da keşfedilen ilk kalıntının yaklaşık 75 bin yıl önce meydana gelen bir süper volkan patlamasında öldüğü sanılmaktadır. Dünyanın yıllarca süren volkanik bir kışa girmesine neden olan Toba Gölü Yanardağ'ın patlaması sırasında insansı homo nüfusu dibe vurmuştur. Bu felaketin jeolojik kalıntılarını 2005 yılında Sumatra adasında bizzat yerlerinde gözlemleme imkanına sahip oldum. Cebbar isminin tecellisi olan bu zorlamanın da insan tekamülünde bir eşiği daha atlamaya sebep olduğu tahmin edilmektedir. En bilinen örneği Pekin adamıdır. Homo türleri içinde soyunu en uzun sürdüren türdür. Kalıntılardan nişastalı bitkilerle de beslendiği tespit edilmiştir. Beyni insan beyninin 1/3 kadardır. Homo georgicus. Gürcistan'da bulunduğu için bu adı almıştır. Homo türleri içinde Afrika dışında oluşan ilk türdür. Muhtemelen kendi tasarladığı taş aletleriyle birlikte bulunmuştur. Bağımsız bir tür olup olmadığı tartışılmıştır. Tarihi 1,85 milyon yıl öncesine kadar gider. Boyları 1,5 metre, kafatası hacmi 0,6-0,8 litre arasıdır. Afrikalı çağdaşlarına göre daha narin yapıldırlar. Homo antecessor, İspanya'da bulunmuştur ve 1,2 milyon yıl öncesine tarihlendirilmiştir. Bazıları iki homo türü arasında bir geçiş formu olduğunu savunmuştur. Homo jepranensis, İtalya-Roma yakınlarında 1994 yılında bulunmuştur. 500-350 bin yılları arasında tarihlendirilmiştir. Homo heidelbergensis, Homo erectus'ten 800 bin yıl önce evrildiği düşünülmektedir. Beyni onlardan daha büyüktür. Fosil kanıtlar 600-400 bin yıl öncesine aittir. Buluntular içinde kullandıkları taş aletler de vardır. Homo türleri içinde en uzun boylu 1,80 ve en kilolu 100 kilo türdür. İspanya Atapuerca buluntuları bu insansı türünün ölülerini gömdüğü yorumuna yol açmıştır. Bazıları ilkel bir dil geliştirdiklerini söyler. Homo residensis. Rodezya'da bulunduğu için bu ad verilmiştir. 300-125 bin yıl öncesine tarihlendirilmiştir. Homo neandertalis. 430 bin yılları arasında Avrupa ve Asya'da yaşamış beşer türüdür. Günümüz insanının atası olan Homo sapiens ile ortak bir ataya sahip olduğu, bu iki türün cinsel birleşme yoluyla genlerini birbirine karıştırdığı mitokondriyal DNA verilerinden anlaşılmıştır. İnsanla Neandertal beşeri arasındaki genetik kod farkı 0,04 gibi çok düşük bir rakamdır. Bu da sperm, testis, koku alma duyusu ve deri yapısında kendini göstermektedir. Homo denisovan. Denisova insansısı 40 bin yıl önce Altay dağlarında ortaya çıkmıştır. Yeni araştırmalar, Melanezya, Uzak Doğu'da okyanus adaları, yerlerinin Denisova insanlarıyla %6 ortak gene sahip olduğunu anlaşılmıştır. Homo florensis. Hobbit olarak da bilinen bu cice insansıları bu ismi Flores adalarında, Endonezya, bulunduğu için verilmiştir. 30 yaşındaki bir kadına ait olan fosil 18 bin yıl öncesine tarihlendirilmiştir. Boyu 100 santim, beyin hacmi 380 cm3 olarak ölçülmüştür. Bu türün 12 bin yıl öncesine kadar o bölgede yaşadığı tespit edilmiştir. Homo sapiens. Homo, Latince'de akıllı, bilge anlamına gelir. En eski kalıntısına yaklaşık 250 bin yıl önce rastlanmıştır. Günümüzden 400-250 bin yıl önceki bir tarihte ortaya çıktığı düşünülmektedir. Homo sapiens'e geçişte, beyin gelişiminde ve taş alet tasarımında bir sıçrama olmuştur. Güncel araştırmalar, Homo sapiens'in oldukça homojen bir genetik yapıya sahip olduğunu ortaya koyar. Deri rengi ve burun yapısı itibariyle çevreye uyum sağlamıştır. Beyin gelişimindeki en büyük nedenin yiyecekleri pişirerek yemesi olduğu değerlendirilmektedir. Bu çiğnemeyi ve sindirimi kolaylaştırmış, o da kalori alımını yükseltmiştir. Doğada yıldırım, doğalgaz, aşırı sıcak dolayısıyla hiç eksik olmayan ateşi ilk kullananın beşer türlerinden biri olduğunu düşünmek daha doğru görülmektedir. Homo sapiens'in Afrika'dan ilk göç tarihi ve göç yolları ile ilgili spekülasyonların ardı arkası kesilmez. Bunun tek bir seferde ve tek bir sebeple olması da şart değildir. İnsanın maymundan geldiği teorisinin ikisinin de daha alt bir türden geldiğini savunan bir başka teori de var. Savunucuları onun nasıl dik yürüdüğünü ve tüylerinin nasıl döküldüğünü açıklamakta zorlanmışlardır. Onlara göre maymunlar ağaçtan inip otların diz boyu olduğu ovalarda yaşamak zorunda kalmışlar. Başlarını etrafı kolaçan etmek için uzatmak zorunda kalmışlar ve böylece dik yürüyebilecek bir anatomiye sahip olmuşlardır. Bu sırada aşırı terlemişler ve tüylerinden bu sayede kurtulmuşlardı. Fakat 90'lı yıllarda fosil bilimciler maymunlarla insanların ortak yaşam alanlarındaki mikroskobik canlıları ve otoburları incelediler. Bunlar ovada yaşamıyorlardı. Fosilleşmiş polenler ovalara değil bağda girmemiş ormanlara aitti. Dolayısıyla insanoğlunun atasının ovalar oluşmadan önce dedik yürüdüğü anlaşılmış oldu. Evrim teorisi taraftarı bilim kadını Eleni Morgan, diğer evrimcilerin dik yürüme, kuyruktan ve tüylerden kurtulması ile ilgili varsayımlarına karşı çıkıyor ve insansların çok önceki atalarından geçmişinde bir dönem suda yaşamak zorunda olduğu için tüylerinden kurtulduğunu savunuyordu. Yine Morgan'a göre insanın konuşmasının evrimci açıklamada olduğu gibi diş, dil ve akciğerlerle alakası yoktur. Nefesi kontrol etmekle alakası vardır. Bir gorili 100 yıl eğitseniz de ona ah bile dedirtemezsiniz. Bilinçli nefes kontrolü sadece suya dalan memelilerde ve kuşlarda gelişmiştir. Dipnot 51. Eleni Morgan, I Believe We Evolved From Aquatic Apes, TED konuşmaları, Temmuz 2009. www.ted.com/talks/Eleni Morgan says we evolved from aquatic apes. Mümkündür ki insan beyninin büyümesi suda geçirmek zorunda olduğu bu dönemin bir ürünü olabilir. Suda yaşam sürdürme zorunluluğu, karaları baştan başa yakıp kavuran bir küresel afetten kurtulmak için olabileceği gibi, buzul dönemlerinden birinde ılık bir krater gölünü mesken tutmuş da olabiliriz. Bu arada balık ve deniz sürünleriyle beslenen beşerin hem vücut hem beyin gelişimi olağanüstü olmuş olabilir. Profesör Morgan buna kara memelilerin yağ dokusunun iç organlarının etrafını sararken su memelilerinde yağ dokusunun derinin altından tüm vücudu sarmasını da eklemiştir. Fakat bu ihtimallerin hiçbiri insan dilini ve konuşmasını açıklayamaz. Dipnot sonu. Morgan'ın bu tezi insan dillerini ve konuşma yetisini açıklamaktan çok çok uzaktır. İnsanın dili ve konuşma yetisi materyalist evrim teorisiyle açıklanamamaktadır. Bunu ateist evrimci Dawkins de itiraf etmektedir. Dipnot 52. Bakınız www.youtube.com/watch(#xpejvipfrs). Peki bilim insanlarına göre insanların veya onların atalarının ten rengi nasıl farklılaşmıştı? Eldeki verilere göre bu sorunun cevabı özetle şuydu. İnsanlık beşer tarihinin uzun dönemini Afrika'nın ekvatora yakın bölgelerinde geçirdi. Bu bölgeler dünyanın en çok ultraviyole ışınlarına maruz kalan bölgeleriydi. Zira bu bölgelere güneş ışını doğrusal olarak geliyordu. Bu yüzden ultraviyole ışınları ekvatora yakın bölgelerde en yüksek, kuzeyde ise en düşük derecedeydi. Ultraviyole ışınlarının yıkıcı etkisine karşı koruma refleksine kavuşan deriler, güneşten koruyucu bir polimer olarak melanin pigmentleri salgıladı. Bu doğal koruyucu ten rengini siyaha dönüştürdü. Daha sonra göçler başladı ve kuzeyde güneş ışığına ve D vitaminine ihtiyaç duydular. Vücut sağlığını korumak için bu kez deriye esmer gösteren pigmentlerden kurtulmanın bir yolu bulundu. Ten açık pigmentli bir renk aldı. Bu kez de vücutlar D vitamini eksikliğine maruz kaldı. 2-5. Embriyolojik yaratılış süreci. Ey insanlık! Eğer ölümden sonra diriliş konusunda kuşku içindeyseniz, unutmayın ki biz sizi ilkin bir tür topraktan, sonra bir damlacık göl suyundan, sonra rahim cidarına asılıp tutulan döllenmiş yumurtadan, sonra asli unsurları oluşmuş fakat tali unsurları henüz oluşmamış bir ceninden yarattık. Bu size menşeinizi açıklamak için yaptığımız bir uyarıcıdır. Derken doğmasını istediğimizi belirlenmiş bir süreye kadar annelerin rahimlerinde tutarız, sonra sizi bir bebek olarak dünyaya getirtiriz. Nihayet sizler olgunluk çağına işte bütün bu süreçlerden geçerek ulaşırsınız. Ama içinizden kimilerine ölüm erken yaşlarda tattırılır, kimileri de ömrün en düşkün çağına kadar ertelenir. Öyle ki sonunda o bilen bireyken hiçbir şey bilmez hale gelir. 22.5 Doğrusu biz insan türünü bir nevi konsantre balçıktan yarattık. Epey sonra onu karar kılacağı rahimde bir yer tutan bir hayat tohumu kıldık. Daha sonra o hayat tohumundan döllenmiş hücreyi yarattık. Daha sonra döllenmiş hücreden cenini yarattık ve ceninden de kemikleri yarattık. En sonunda kemiklere kas giydirdik. Sonuçta onu bağımsız bir varlık olarak inşa ettik. İşte her şeyi en güzel şekilde yaratan Allah'ın şanı böyle yücedir. 23-12-14 O sizi de annelerinizin karınlarında 3 kat karanlığın göbeğinde birbirini izleyen yaratma aşamalarından geçirerek hak etmektedir. 39-6 Kur'an embriyolojik süreci sperma anlamına gelen meni ve atık su anlamına gelen nutfe ile başlatır. Bunu iki anlama da yorabiliriz. 1- Manevi anlam. İnsanın embriyolojik yaratılış sürecinin başlangıcına dikkat çekilmesi, insanın basit bir varlık olduğu, Allah'ın müdahalesi sayesinde değer üreten, mükerrem bir varlığa dönüştüğü anlamına gelir. Bunun üzerinden Rabbimizin verdiği mesaj şu olsa gerek. Bakın, sizin Allah'a karşı küstahlık yapmanız çok büyük yanlış. Siz esasında hiçbir şeysiniz. Yani atık bir su idiniz. Fakat Allah müdahale ederek böyle atık bir şeyden ahsen-i takvim olan en güzel kıvamda olan bir varlık yarattı. Onun için ey insanoğlu, aklını düşün, Allah'a karşı böbürlenme. Allah'a karşı tekebbüre kalkışma. Birincisi bu. Ama çok yaygın olmayan ikinci bir vurgusu da vardır bunun. Şöyle ki, nutfe, hayat suyu demek aynı zamanda. Yani Allah bir mayadan yarattı. Hayatın özüne Allah bu sıvıyı maya olarak kattı. Ve bu mayayı terbiye ederek olgunlaştırdı. Ve işte insanoğlu Allah'ın Hay ismiyle tecelli ettiği hayat suyunun annenin yumurtasını döllemesiyle meydana geldi. Yani zımmen şöyle dedi. Rabbiniz sizinle ilgileniyor. Rabbiniz sizi sadece yaratıp bırakmadı. 75-36 2. Maddi anlam. İnsanın anne karnındaki embriyolojik yaratılış sürecine dikkat çeken bu ayetler Allah'ın yaratışındaki nizam ve intizama, yücelik ve üstünlüğe atıf yaparlar. Aynı zamanda ayetlerde basitten karmaşa doğru bir sürecin varlığı izlenir. Böylece evrimin ilahi bir sünnet olduğu vurgulanmış olur. Kur'an, Hac 5 ve Mü'min 12-14 gibi ayetlerde insanın elementer yaratılış süreciyle anne karnındaki embriyolojik yaratılış sürecini birlikte ele alır. Bu ayetler Hicr suresinin 26. ayetiyle birlikte düşünüldüğünde elementer kökeni temsil eden 4 unsurla embriyolojik süreci temsil eden 4 unsur arasında şöyle bir eşleştirme yapılabilir. 1. Tın nutfe, çamur, meni. 2. Salsal alaka, usta eli değmiş çamur, ceninin ilk evresi. 3. Hameyn mesnun mugda, mayalanmış çamur, fetüs. 4. Fahar izam, pişmiş çamur, kemik. Birinci sürecin sonucunu ifade eden ruh üfleme, ikinci sürecin sonu için de aynen geçerlidir. İnsanın embriyolojik yaratılış sürecini işleyen bu ayetler, insan var oldukça sürecek yaratılış yasasına dikkat çekmektedir. Yarattık şeklindeki geçmiş zaman kipi, yaratılış yasası takdir ettik anlamını içerir. Taberi, sülaleyi hülasa ile karşılar. Kelimenin ait olduğu fuale vezni, bir şeyi mümkün olan en aza indirmeye delalet ettiği hatırlanacak olursa, bizim tercih ettiğimiz konsantre kelimesi bunun en uygun karşılığıdır. Aynı veznin bir fiilin son amacına delalet etmesinden yola çıkarak da bu süzülme işleminin hayat tohumu elde etmek amacıyla yapıldığı sonucuna ulaşılmış olur. İnsanın balçıktan yaratılmasının hem elementer hem embriyolojik hem de doğrudan sonraki biyolojik varlık süreçlerinin tamamını toprağa borçlu olduğunun bir ifadesidir. Dipnot 53 Ayrıca bakınız 15, 26, 27, 21, 22. Çamur toprakla suyun birleşimini temsil eder. İnsanı besleyen tüm bitkisel ve hayvani besinler toprak ve suyun birleşiminden elde edilmiş olur. Toprakta mevcut element ve minerallerin insanda da yaklaşık olarak bulunduğu gerçeği bunu doğrular. Bu ayet aynı zamanda insanın ilk canlıdan son canlıya kadar yeryüzündeki serüveniyle anne karnındaki spermadan doğuma kadarki serüveni arasında paralellik olduğunu da ima eder. Adem'in dünya cennetinde sınanma süreciyle her bir insanın anne karnında yaşadığı embriyolojik gelişim süreci arasında bazı paralellikler kurulabilir. Mesela anne rahmi, Ademoğlunun zahmetsizce yaşadığı bir tür cennettir. Adem'in dünya cennetinden çıkarılışı, insan yavrusunun anne rahminden çıkışıyla kıyaslanabilir. Adem'in yasak ağaçtan yedikten sonra cinselliği keşfetmesi, insanın akıl balığı olarak cinselliği keşfetmesini çağrıştırır. İnsanın dünya hayatının ahirete nispeti, ana rahmindeki sürenin dünya hayatındaki süreye nispeti gibidir. Allah en doğrusunu bilir. Ayrım sonu, sayfa 175.